Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 30 Safan 1402, Hicri Gameri 7 Cemadülevvel 1445 ve Miladi Takvimle 21 Kasım 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ömer Hayyam, Gazze ile ilgili bir şiir ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleri ile son bulacak. Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Gazze Sağlık Bakanlığı, Endonezya'daki hastaneden 200 hastanın taburcu edildiğini belirtti. El Kassam Tugayları Tel Aviv'e roketli saldırı düzenledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana 6 Amerikalının öldürüldüğünü belirtti. Siyonist medya Tel Aviv'in Gazze'deki savaş eserinin takasına ilişkin anlaşmayı kabul ettiğini iddia etti. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin el koyduğu İsrail gemisinin görüntüleri yayımlandı. Ve Katar, uluslararası toplumdan Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerinin önlenmesini istedi. Şimdi haberler.
Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze şehrindeki Endonezya Hastanesi'nin İsrail rejimi tarafından bombalanmasından saatler sonra Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin koordinasyonuyla pazartesi günü bu hastaneden 200 hastanın tahliye edildiğini duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kadara AFP'ye şunları söyledi. Hastalar Cebeliye'deki Endonezya Hastanesi'nden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne nakledildi. El-Kadara, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni çevrelediğine dikkat çekerek şunları ekledi. İsraillerin şifa hastanesi ile yaptıklarını tekrarlayacağından korkuyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana Gazze'deki en büyük hastaneyi denetlediğini belirtti. El-Kadara ayrıca hastanenin içinde ve çevresinde yaklaşık 2000 Filistinli mülteci olduğunu işaretle şöyle devam etti. Hastanede hala 400 hasta var ve bunların tahliyesi için Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile istişare ediyoruz. Pazartesi günü erken saatlerde Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin enformasyon ofisi pazartesi günü şunları duyurdu. Siyonist rejimin bu bölgeye yönelik saldırılarında şehit sayısı 13.300'e, yaralı sayısı ise 31.000'in üzerine çıktı. Bu ofis şunları belirtti. Şehitlerin 5600'ü çocuk, 3550'si kadın olup aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu sağlık personelinin şehit sayısı 21'e, itfaiyecilerin sayısı 22'ye, şehit gazetecilerin sayısı ise 62'ye ulaştı.
İzzettin El-Kassam Tugayları dün gece ırkçı İsrail rejiminin cinayetlerine yanıt olarak Tel Aviv'i roketli saldırılarının hedefine aldı. İnan'ın verdiği haberde medya kaynakları Tel Aviv'e Holan'a çok sayıda roketin isabet ettiğini duyurdu. Ayrıca bu roket saldırısı ardından Tel Aviv, Aşkelon ve Aşdod çevresindeki kasabalarda uyarı sirenleri çaldı. Cesire muhabiri ayrıca işgal altındaki toprakların güneyinde Ashdod'dan merkezdeki Tel Aviv ve bu toprakların kuzeyindeki Herzliye'ye kadar uyarı sireninin çaldığını bildirdi. El Cezire muhabiri bu füze saldırısının savaşın başlangıcından bu yana Tel Aviv'e yönelik en büyük direniş saldırılarından biri olduğunu ve çok sayıda füzenin Tel Aviv ve Havlo'nun farklı bölgelerini vurduğunu bildirdi. Öte yandan Lübnan Hizbullah'ı pazartesi akşamı işgal altındaki toprakların Lübnan sınırındaki Branit askeri bölgesindeki Siyonist rejimin El Celi 91 üssünün komuta karargahına Barkan füzeleriyle saldırı başlattı. Rusya'nın Ilyum üssü alarmın Lübnan sınırının doğu bölgesindeki Moskav Ağın bölgesinde çaldığını duyurdu.
Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 7 Ekim tarihinden bu yana 5'i İsrail ordusunda görev yapan askerler olmak üzere 7 Amerikalının öldürüldüğünü belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada El-Aksa tufanı operasyonunda 7 Ekim tarihinden bu yana 6 Amerikalı askerin öldürüldüğünü bildirdi. El Cezire'nin verdiği habere göre Amerika Dışişleri Bakanlığı öldürülen 6 Amerikalı'dan 5'inin İsrail ordusuna mensup olduğunu doğruladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı 800'e yakın Amerikan vatandaşının Gazze şeridinden ayrıldığını belirtirken 1200'den fazla Amerikalılığının hala Gazze'de kaldığını bildirdi. Beyaz Saray pazartesi günü Hamas ile Siyonist rejim arasında insani ateşkes çağrısında bulundu. Beyaz Saray sözcüsü Hamas ile Siyonist rejim arasında ateşkes sağlanması gerektiğine değinerek şunları kaydetti. Uluslararası hukuka saygı gösterilmesini ve sivillerin öldürülmesinin sınırlandırılmasını talep ediyoruz. Amerika Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada tutukluların serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğunun açık olduğunu belirtmişti.
Siyonist rejim haber kaynakları Tel Aviv'in Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'la esir takası konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti. El Alem'in verdiği habere göre pazartesi akşamı Siyonist Radyo Televizyon Kurumu Tel Aviv'in esir takası anlaşmasını kabul etmesi için yeşil ışık yaktığını ve İsrail'in Hamas'ın cevabını beklediğini duyurdu. İsna Haber Ajansı da aktardığı haberinde Siyonist rejimi radyo ve televizyonu rejimin esir takası anlaşmasına yeşil ışık yaktığını ve Hamas hareketinin yanıtını beklediğini iddia etti. Bu iddia Netanyahu'nun kabinesinin Gazze'deki Siyonist mahkumların serbest bırakılması konusunda yoğun iç ve dış baskı altında olduğu ve Siyonist mahkumların ailelerinin her gün Netanyahu'ya karşı gösteri yaptığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden'ın dün Siyonist rejimi ile Hamas arasında esir takası konusunda anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu iddia etti. Gazze'de Hamas güçleri tarafından tutulan Siyonist mahkumların serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna Biden, "Öyle düşünüyorum." yanıtını verdi. Şu anda yaklaşık 240 Siyonist Gazze'deki Hamas güçlerinin elinde bulunuyor ve Katar hükümeti daha önce Hamas'ın 5 günlük ateşkes karşılığında bu tutuklulardan bazılarını serbest bırakmayı kabul ettiğini açıklamıştı.
Pazartesi günü Yemen Silahlı Kuvvetleri ülke güçlerinin benzersiz operasyonunun ve Kızıldeniz'de bir İsrail gemisinin ele geçirilmesinin resimlerini yayınladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazar günü güvenli kaynaklar El Meyadin'e Yemen Deniz Kuvvetleri'nin Kızıldeniz'de bir Siyonist gemisini ele geçirip 52 yolcusunu tutuklamayı başardığını duyurdu. Bu sırada Yemen Ensarlı Hareketi'nin Ahlaki İrşad Ailesi Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah bin Amir, pazartesi günü İsrail gemisine el konulmasının Gazze'deki gelişmelerle ilgili olduğunu belirterek şunlar söyledi. Gazze'ye destek olmak için Kızıldeniz'de İsrail rejimine baskıyı devreye soktuk. Yemen Ensarlı yetkilisi ayrıca şunları kaydetti. Bu gemiye el konulması İsrail rejimini destekleyen tüm taraflara Yemen'in karasularına girmemeleri gerektiği yönünde bir mesajdır. Kızıldeniz'de dünya ticaretini değil sadece İsrail rejimine bağlı gemileri hedef alıyoruz.
Katar Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yayınladığı bildiride İsrail rejiminin Gazze'deki Endonezya hastanesini bombalamasını kınarken uluslararası toplumdan Siyonist rejimin daha fazla suç işlemesini önlemek için derhal harekete geçmesini istedi. Yine göre Katar Dışişleri Bakanlığı bu bildirisinde bir kez daha İsrail'in sivillere karşı işlediği cinayetlerle ilgili uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu. Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, Pazar günü Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi Joseph Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında Siyonist rejimin Şifa Hastanesi'nde suç işlediğini ve bu rejimin hastanelerle ilgili iddialarının gülünç bir gösteriden başka bir şey olmadığını vurguladı. Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ayrıca şunları kaydetti. Uluslararası toplumun Gazze'de işlenen cinayeti durduramaması nedeniyle felaket yayılıyor. Bu bağlamda Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü pazartesi sabahı yaptığı açıklamada bu ülkenin başbakanının önümüzdeki günlerde Gazze'de ateşkes sağlamaya çalışmak amacıyla Rusya ve İngiltere'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. MHaber ajansının bildirdiğine göre Erdoğan yaptığı açıklamada şunları belirtti. Netanyahu, Gazze'deki Filistinlileri katlederek İsrailliler nezdindeki konumunu yeniden sağlamaya çalışıyor. İsrail işgal güçleri masumları katlediyor ama Avrupa'sından Amerika'sına hiçbir tepki dahi gelmiyor. Atom bombası atma tehdidi dahil modern savaş araçlarını kullanan İsrail, insanlık vicdanı nezdinde de yargılanacaktır. Erdoğan konuşmasının devamında dünya ülkelerinin sessizliği nedeniyle İsrail daha fazla katliam yapmaya cesaret ettiğini de sözlerine ekledi.
Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği cinayetlere tepki olarak Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ırkçı rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun soykırım suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti. Güney Afrika Eski İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Umbozo Inshaveni pazartesi günü şunları kaydetti. Geçtiğimiz hafta ülkenin Hollanda Büyükelçisi İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırımın soruşturulması için Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir şikayet mektubu sundu. Şavni ayrıca şunları belirtti. Pek çok İsrail liderin soykırım yapma niyetinde olduğunun kamuoyuna açıklanması da dahil olmak üzere dünya toplumunun büyük bir kısmının bu cinayetlerin işlenmesine tanık olduğu göz önüne alındığında aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu İsrail liderler hakkında tutuklama emrinin yakın zamanda çıkarılmasını bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki irade eksikliğinin bir göstergesidir ve küresel yönetimin askeri açıdan tamamen başarısızlığının ve yeni bir sistemin kurulması gerektiğinin güçlü bir belgesidir.
İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin Gazze saldırısında işlediği cinayetleri durdurmaya yönelik olası senaryolar başarıya ulaşmazsa, bölgede yeni bir savaş ve çatışma durumunun ortaya çıkma ihtimali öngörülüyor açıklamasında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Siyonist rejimin Güvenlik Konseyi'nin Gazze şeridinde savaşın durdurulmasına ilişkin kararına uymadığına değinen Hüseyin Emir Abdullahyan şunları söyledi. Direnişin belirttiği gibi Gazze şeridinde sivillere karşı savaş devam ederse yeni cephelerin açılması ihtimali de düşünülebilir. Zira şu anda Lübnan cephesinin yanı sıra Yemen, Suriye ve Irak cepheleri de Gazze'nin mazlum ve güçlü halkına destek vermekte önlemler alıyor. İran Dışişleri Bakanı sözlerine şunları da ekledi. Her ne kadar siyasi ve uluslararası tedbirler Gazze şeridindeki savaş suçlarını ve soykırımı durdurmaya, sürekli insani yardım göndermeye ve Gazze ve Batı Şeria'da yaşayanların zorla yer değiştirmelerini önlemeye odaklanmış olsa da sahada da direnişlerin ve kendi kararlarını verip Filistin'e destek veren grupların savaşın kapsamını ve bu bölgelerden genişletme aşaması söz konusudur.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilcisi Gazze halkının Siyonist rejimin savaş cinayetlerine ve insanlığa karşı işlediği suçlara tanık olduğunu ve böyle bir durumda sempatinin yeterli olmadığını söyledi. Emir Said Rivani pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Gazze'deki durumla ilgili şunları kaydetti. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nin insani durdurma talebi de dahil olmak üzere küresel ateşkes talebine rağmen Gazze halkı hala Siyonist rejimin barbar savaşın acısını çekiyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki üst düzey diplomatı böyle bir durumda sempatinin yeterli olmadığını vurgulayarak genel beklenti 121 üyenin çoğunluğu tarafından onaylanan genel kurul kararının ana eksenlerinin özellikle acil ve kalıcı bir ateşkesi, acil ihtiyaç olduğu önemli noktasının Güvenlik Konseyi kararının içeriğinde de tekrarlanmasıydı.
İran Yargı Erken'in İnsan Hakları Merkezi Sekreteri ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Birleşmiş Milletler Gazze Şeridi'nde mazlum Filistinli çocukların haklarını da tanımalı açıklamasında bulundu. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gazze Şeridi'nde son 44 günde 5500'ü aşkın masum Filistinli çocuğun şehit edildiği 20 Kasım Dünya Çocuk Bayramı gelip çattı. Kazım Garibabad ilk sosyal ağında şunlar yazdı. 20 Kasım Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Çocuk Bayramı olarak adlandırılmıştır. Gazze'li çocukları dünya çocukları arasında sayarsak bu yıl bu mazlum çocukların da çocuk olma hakkını, yaşama ve büyüme hakkını tanımaları iyi bir şey. Resmi Filistin istatistikleri Siyonist suçlarının sadece 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki bombardımanlarda 300 mazlum ve masum Filistinli çocuğu öldürdüğünü gösteriyor.
İslami Şura Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için İslam ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. İran İslami Şura Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Zohre İlahiyan şunları belirtti. İslam ülkelerinin yargı kurumları İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanmasını takip etmelidir.
İran Tarım Bakanlığı'nın tarım işlerinden sorumlu yardımcısı İran ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlıklarının devamında bu ülkenin savunma bakanı Lloyd Austin, Kiev'e 100 milyon dolarlık yeni bir askeri paket tahsis edildiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze Savaşı ve Siyonist rejimin Filistinlilere uyguladığı savaş cinayetleri ve soykırım karşısında uluslararası barış ve güvenliği sağlayan bir kurum olarak bilinen Birleşmiş Milletler'in pasif kalması ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin çıkmaza girmesi sorunu gündeme gelerek küresel düzeyde birçok eleştiriye neden olmuştur. Son günlerde ise özellikle 40 gün sonra Güvenlik Konseyi bir karar alarak Gazze Savaşı'nı sona erdirme yolunda bir adım atmış oldu. Geçtiğimiz çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye devletlerinin çoğunluğuyla birlikte Gazze Şeridi'nde acil ve kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve bu şeritte hızlı geçişin sağlanması için yeterli sayıda gün boyunca güvenli geçişler kurulması yönünde Malta ülkesi tarafından önerilen kararı onayladı. Şimdi kimi uzmanlara göre bu karar aslında savaşa bir ara verme niteliğindedir ve aslında ateşkesin o mahiyetini ve niteliğini içermiyor. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bunca gün geçtikten sonra Güvenlik Konseyi'nin böylesi bir adım atmasını İsrail rejimine karşı nasıl bir destek sağladığı konusunu aslında gündemde konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu çatışma ve şiddet baş gösterdiğinden beri biz sizinle defalarca Filistin'de veya özellikle Gazze ile ilgili yaşanan gelişmeleri konuşmuşuz. Son olarak biz uluslararası camianın küresel anlamda bir tepki vermemesi ve pasif kalmasını İsrail rejimini cesaretlendirdiği ve bu şiddetin devamının bir garantisi olarak söylemiştiniz siz. Şimdi ise Güvenlik Konseyi'nin böylesi bir karar alması biraz şaşırtıcı oldu. Çünkü asla ateşkes diye bir kavramın geçmemesi herkesi şaşırtıyor Bedri Hocam. Bu kararı siz nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Malta tarafından demin ifade ettiğim üzere önerilmişti bu karar. Nasıl buldunuz efendim bu kararı?
Doğrusu Birleşmiş Milletler'de İsrail söz konusu olunca birçok karar alınıyor ve bu kararların pratiğe geçmesi ve alanda uygulanması hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Yani evet karar alınıyor ama bu karar yerinde bir karar, gecikmiş olan bir karar. Ama bunun önemlisi, en önemlisi bunu sahada uygulanması ve pratiğe geçirmesi gerekiyor. Bununla sadece yeterli değil. Bugün İsrail'in saldırgan politikalarında caydırıcı bir güç olabilmesi için Birleşmiş Milletler'in bu konunun topyekün bir soykırım olarak nitelendirip buna göre soykırım suçlarının uygulanması gerekiyor. Ve bu konuda maalesef İsrail söz konusu olunca hiçbir karar alınmıyor ve bir değeri yok. Yani bunun en büyük bugün pervasızlığın İsrail'in Güvenlik Konseyi'nde olan ülkelerinin hepsinin İsrail yanlısı olması ve İsrail bu konuda Birleşmiş Milletler'de alınan kararlarda hep Güvenlik Konseyi tarafından veto edilmesi bir de İsrail'i bu yönde cesaretlendiriyor. Yani bugün bu kararın Güvenlik Konseyi'de geçmesi ve üstü kapalı bir karar alınıyor ve bu karar yoruma açık bir karar. Yani bugün bir net olarak ateşkes orada beyan edilmemesi ve bu saldırgan politikasının İsrail saldırılarına cevap olabilmesi için ateşkesin olması lazım. Bu diğer yanda İsrail bu metne bu şekilde bir cümlenin geçmemesi yine İsrail eskisi gibi ateşkes olmaması veya olmadığı gibi İsrail kendine göre bir yorum getirip saldırgan politikalarını devam edecektir. Muğlak yorumlar bu şeye sonuç getirmeyeceği ortadadır. Ve bu nedenle Birleşmiş Milletler'in alacağı kararlar net ve muğlak olmaması gerekiyor. İkinci bir hususta pratikte uygulanması gerekiyor. Ancak bu şekilde İsrail'in saldırılarının önüne geçilebilir diyebiliriz.
Tahran Radyosu.
Evet, şimdi aslında Güvenlik Konseyi'nin bu kararı gündeme geldikten sonra Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı Jonathan Güvenlik Konseyi'nin kararına tepki gösterdi ve bu kararı gerçekten uzak ve anlamsız şeklinde nitelendirdi. Hem de İsrail Güvenlik Konseyi'nin kararları ne olursa olsun uluslararası yasalara uymaya ve bu kararı okumayan Hamaslı teröristlere karşı mücadeleye devam edecektir şeklinde bir iddiayı gündeme getirdi. Şimdi Siyonist rejimin bu tepkisini siz nasıl buluyorsunuz? Gerçi ateşkes diye bir şey yok ortada ama yine de bu kararı bu kadar tepkili olmasını siz nasıl okuyorsunuz efendim?
Yani İsrail'e yönelik bugüne kadar Güvenlik Konseyi'nde böylesi bir karar çıkmadığı için ilk oluşu nedeniyle İsrail'in elbette tepkisi farklı oluyor. Yani İsrail yaptığı hesaplar bu sefer tutmadığı için de tepkisini ortaya koyuyor. Ve bugün baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'de İsrail'in anlayışının hakim olması ve bu defa böyle bir kararın çıkması İsrail'in tepkisine neden olmuş. Yani bugün İsrail'in beklenmediği bir karar. Yani çok da evet pratikte ve anlamlı bir karar değil. Dediğiniz gibi metinde ateşkes geçmemesine rağmen yine İsrail böylesi bir kararın alınması kendilerine hakaret olarak görüyor ve tepkisini de bu şekilde ortaya koyuyor. Yani bu dediğimiz gibi İsrail'e bugüne kadar güvenlik konseyinden İsrail aleyhine ve İsrail karşıtı bir karar bugüne kadar çıkmamıştı ve bu ilk oluşumdan dolayı da İsrail buna tepki olarak tepkisini ortaya koymuş ve bu şekilde kabul etmediğini de ortaya koymuştur.
Evet, son soru olarak Berat Hocam, sizce böylerse uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkan ortak kararlar Filistin gelişmeleriyle ilgili Siyonist İsrail rejiminin cinayetler karşısında bir caydırıcılık görevi ifa edebilir mi? Bunu böyle söylemek veya böyle düşünmek mümkün mü?
Yani esas olarak şu anda belki İsrail üzerinde konuştuğumuz bir konudur ama yani Birleşmiş Milletler gerçekten insan haklarına dayalı bir çizgi takip ediyorsa, yeryüzünde saldırgan politikaları uygulayan ve saldırı insanlara yönelik silah kullanan ve insanlığı yok etmeye çalışan tüm ülkelere bir ülke olarak kendisine bir karar alması gerekiyor ve dünyanın herhangi bir yerinde nerede olursa olsun savaş ve insanlara, sivil insanlara, yani bu sivil insanlara yönelik saldırıların son bulması için bu nedenle Birleşmiş Milletler harekete geçip ve genel ülkeler arasında saldırgan politika yapan ülkelere müeyyide uygulayıp cezalandırılması gerekiyor. Ve bunu yapan yetkililer, yani ülkelerin resmi yöneticilerine de uluslararası mahkemede yargılanmadıkça bu tür saldırgan politikalar yeryüzünde süre gelecektir. Yani böylesi bir kararın alması, alınması ve Birleşmiş Milletler'in programına geçmesi gerekiyor. Asıl o dönemde öyle bir karar alındığı zaman bu saldırgan politikaların artık ülkelerin cesaret etmeyeceği olabilir. Bunun dışında işte Güvenlik Konseyi veya alınan kararlar geri tepmesi veya iade etmesi de bu bir handikaptır. Yani insanlığa yönelik saldırgan politikaları uygulayan ülkeler bu Güvenlik Konseyi'nin veto kararına tabi olmaması gerekiyor. Öyle bir ilke oluşursa belki bu tür savaşların da son bulmasına neden olabilir.
Çok teşekkür ederim Berat Hocam katıldığınız için efendim.
Teşekkürler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Röportajımızda Gazze Savaşı ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son kararı üzerinde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1402, Hicri Kameri 7 Cemadil Evvel 1445 ve Miladi 21 Kasım 2023 Salı. 102 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Haziran 1300'de Kuzey Petrolü'nün imtiyaz hakkı Amerikan firması Standard Oil firmasına devredilmesi yasa tasarısı onaylandı. İran hükümeti Ahmet Kavamul Sultane döneminde İran'daki Kuzey Petrolü'nden yararlanma imtiyazı Amerikan Standard Oil firmasına devredilmesini öngören yasa tasarısı hazırlandı ve ardından gizli olarak onaylandı. Kuzey Petrolü'nün devredilmesinin nedeni dış siyasette dengenin sağlanmasıydı. Ancak İran hükümeti üçüncü bir ülkenin İran topraklarında ekonomik girişimlerde bulunmasını istiyordu. Bu taslağın onaylanmasından iki gün sonra eski Sovyetler Birliği hükümeti bu duruma karşı çıktı ve İran Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta ultimatum mahiyeti taşıyan en şiddetli itirazını bildirdi. Bu itirazın üzerine İngiltere hükümeti İran hükümetine de itirazını bildirdi. Sovyet hükümetinin protestosunun ardından İngiliz hükümeti İran hükümetine bir nota sunarak bunu protesto etti. Sovyetler protesto ederken İran'la yaptıkları eski petrol anlaşmasının uygulanmasını talep etti. Ancak bu anayasaya aykırı olduğundan Milli Meclis milletvekilleri Sovyetlerin ve İngilizlerin protestolarına karşı çıktı ve onların ultimatumunu dikkate almadı. ...1056 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadü'l-Evvel 389'da ünlü Müslüman Kur'an-ı Kerim karisi ve muhaddis İbni Galbun vefat etti. Hicri Kameri 309'da Suriye'nin Halep kentinde dünyaya gelen Galbun daha sonraları Mısır'da yaşamaya başladı. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden Kur'an kıraati ve hadis öğrenen Galbun ardından büyük üstad oldu ve ders vermeye başladı. ...59 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadü'l-Evvel 1386'da Mısırlı bilim adamı ve mücadeleci Seyyid Kutup, Kahire'de iki mücadeleci arkadaşıyla birlikte idam edildi. Gençliğinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen Kutup, siyasi mücadeleleri döneminde Hasan el-Banna ile tanıştı ve İhvanül Müslümin hareketine katıldı. Mısır'ın dönem cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasir ve İhvanül Müslümin hareketiyle ihtilaf yaşanmasının ardından Seyyid Kutup tutuklandı ve ardından idam edildi. Kutup şuna inanıyordu. Doğu ve Batı blokları Müslümanlara karşı savaşıyor ve her ikisi de İslam ülkelerini yağmalamak için birbirleriyle birleşti. Müslümanlara karşı savaşmak için ayağa kalktılar. Seyyid Kutup'un eserleri arasında İslam aleminde gelecek, İslam ve dünya barışı ve Kur'an'da sanatsal yaratılış eserlerini sayabiliriz. ...329 yıl önce bugün 21 Kasım 1694'te Fransız yazar ve filozof Voltaire lakaplı François-Marie Arouet dünyaya geldi. François-Marie Arouet, Fransız devrimi ve aydınlanma hareketine büyük katkısı vardı ki, din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazıları ile ünlendi. ...87 yıl önce bugün 21 Kasım 1936'da Lübnanlı Falange Partisi Lübnanlı politikacı Pierre Jomeil tarafından kuruldu. Falange ilk olarak 1933 yılında İspanya'da kurulan ve faşizm gibi devletin gücüne ve egemenliğine dayanan bir partinin adıdır. Falange Partisi'nin askeri alanda yaptığı 1975 yılındaki Lübnan iç savaşının başlaması ve oluşmasında etkin rol oynamasının yanı sıra yüzlerce Müslümanın da operasyonlara kurban gitmesine neden olan Lübnan iç savaşı meselesiydi. Falancıların sayısız cinayetleri Lübnan iç savaşı sonrasında yeni boyutlar kazandı. Siyasi ve askeri faaliyet ve hareketlerini genişleterek şiddet dolu, vahşi ve insanlık dışı bir uygulama sergiledi. Lübnanlı Falange Partisi'nin performansı şüphesiz sadece Lübnan'ın ve halkının hizmetinde değildi. Aynı zamanda Lübnan'daki Siyonist rejimin askeri kolu olarak da hareket ediyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Siyonistlere toplu iğne bile gitmemeli.
Karar.
Batı'nın İsrail'e kredisi tükeniyor. Artık yeter Netanyahu.
Ve yeni mesaj.
Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 12.300'e çıktı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 19 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde İsrail'e İsrail'den tepki başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kendi güvenliğini sağlama iddiasıyla Gazze'ye bomba yağdıran ve Filistinlilere hayat hakkı tanımayan İsrail'e içeriden İsrailli siyasetçiler de itiraz seslerini yükseltmeye başlamışlar. İslam dünyası Avrupa ya da Amerika'dan değil, İsrail'in içinden yükselen bu itirazlar inşallah zalim İsrail'in zulme son vermesine sebep olur ve olacak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İsrail'in Gazze'de yaptığı zulme ve katliama içeriden İsrailli meclis üyesi Yahudi siyasetçi Dr. Ofer Kasif'ten anlamlı bir itiraz sesi yükselmiş. Yahudi siyasetçi Dr. Ofer Kasif, Hamas saldırısını da kınayıp Gazze'deki saldırılara tamamen karşı olduğunu anlatırken şöyle demiş. Birincisi vicdani, çünkü Gazze'deki saldırılar tamamen masum sivillere yönelik yapılıyor. Şu andan itibaren 11 binden fazla masum sivil öldürüldü ve ben bunların yarısının çocuk olduğunu biliyorum. 3 binden fazlası da kadın. Bu masum siviller Hamas için hiçbir şey yapmadı. Hamas'a karşı yapacakları bir şey yok. Onlar İsraillileri öldürmedi. Bu nedenle İsrail savaş suçu işliyor. Gazze'de elektrik, yakıt ve su yok. Hastaneler yaralılara bakamıyor. Cerrahlar hiçbir şey yapamıyor. Ameliyatlar yapılamıyor. Çünkü elektrik ve ilaç yok. Bu saldırılar insanlığa karşı bir suçtur. Şu anda İsrail hükümetinin yaptığı şey güvenlik değil, intikam amaçlıdır. Ve intikamın yanında yapılan bu fiyasko Filistinlileri marjinalleştirilerek kıyımlarına göz yummaktır. Karşı çıkmamın diğer nedeni bu saldırılar tüm bölgeye hızlıca yayılabilir. Saldırıların ardından sivil vatandaşlar arasındaki ilişkiler nasıl etkilendi sorusunu cevaplayan Kasif şunları da söylemiş. Şu anda hükümet ilişkilerimizi mümkün olduğunca kötüleştirmeye çalışıyor. Bizleri farklılaştırmak, aramızda bir ötekileştirme istiyor. Arap ve Yahudi vatandaşları birbirinden ayırmaya çalışıyor ve bu maalesef çoğu Yahudi tarafından destekleniyor. Şanslıyız ki birçok Yahudi de 1 milyona yakın Filistinli de biliyor ki biz birlikte yaşayabilir ve birlikte işgale karşı eşitliğimiz için mücadele edebiliriz. İsrail hükümeti Arap ve Yahudileri bölmek ve ayrıştırmak istiyor. Ve hatta görünüşe göre İsrail hükümeti bu şiddetin artmasını istiyor. Böylece faşist ırkçı amaçlarını artırıyorlar ve arkalarına güç alıyorlar. Ancak Yahudilerin bir kısmı ve Arap azınlık, İsrail'in Araplar üzerinde uyguladığı etnik temizlik politikasına, apartheid sistemine ve tabii ki işgale karşı çıkıyor. Esasında bütün mesele bu noktada düğümleniyor. İsrail'i durdurmak için en başta İsrail içinden yükselen itiraz seslerine destek olmak ve bu itirazları dünya gündemine taşımak icap eder. İlave olarak dünyadaki bütün itiraz seslerini bir araya getirip İsrail'i destekleyenlerin karşısına çıkmak şart. Bu gelişmeler, bu itirazlar insanlığın uzun dönemde zalim İsrail'i mağlup edeceğini işarettir inşallah.
Mustafa Kaya 19 Kasım tarihli Milli Gazete'de Gazze'de yaşananlar neden bir soykırımdır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İsrail'in saldırılarında 12 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bunlardan yaklaşık 5 bini çocuk ve bu çocukların büyük çoğunluğu 1 yaşın altında. Hastanelerin, mülteci kamplarının, yardım konvoylarının, camilerin, kiliselerin, yetimhanelerin, Birleşmiş Milletler'e ait noktaların yani hiçbir ayrım yapmadan her yerin hem de kullanılmasının savaş suçu olarak kabul edildiği bombalarla yerle bir edildiği, insanlık tarihinin çok nadir gördüğü bir katliamlar silsilesiyle karşı karşıyayız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
20. yüzyılın son soykırım girişimi Srebrenica idi. 21. yüzyılın soykırımı ise Gazze oldu. Bu katliamı durdurması beklenen büyük büyük uluslararası organizasyonların kınama aparatlarına dönüşmüş olmaları her vicdan sahibi insan için acıların en büyüğüdür. Gözlerin önünde metrekareye en fazla insan düşen dar bir bölgede köşeye sıkıştırılmış 2 milyondan fazla insanın canlı yayınlar eşliğinde üzerlerine bombalar yağarken herkesin bu terör eylemlerine karşı eli kolu bağlı oturması insanlık tarihi için bir utanç vesikasıdır. Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla, her boyutuyla uluslararası hukuka göre de bir soykırımdır. Literatürde soykırım, siyasal, ulusal, ırksal ya da dinsel bir nedenle azınlık durumundaki bir insan topluluğunu soyca yok etmeyi amaçlayan toplu öldürme eylemi olarak tarif edilir. İsrail'in uyguladığı katliamların arka planında en önemli motivasyon kaynağı Siyonist ideolojinin kuşattığı dinsel gerekçelerdir. Filistin topraklarında bir devlet kurma hedefini Tanrı'nın vaat ettiği topraklar inancıyla açıklayan bir sakat din anlayışı İsrail'in yol haritası olduğu için Filistin topraklarında yaşananlar bir soykırımdır. Soykırım tanımlamasında geçen azınlık ifadesine gelince bu durum bütün Filistin topraklarını değil Gazze'nin tanımlamasına uymaktadır. Bir tek çıkış kapısı Mısır'ın Refah kapısı üzerinden olan, diğer sınırları karadan, havadan, denizden, İsrail tarafından kuşatılan Gazze bu anlamda soykırımın muhatabıdır. Yoksa Filistinliler kendi topraklarında azınlık değildir. Birçoğu da çevre ülkelerde mülteci konumunda ve vatanlarına dönmeyi beklemektedir. Filistin ana karasıyla, Kudüs ile Mescid-i Aksa ile bağlantısı koparılan Gazze halkı tam anlamıyla köşeye sıkıştırılmış durumdadır. Refah'tan geçen yardımların bile İsrail tarafından bombalandığı bir ortamda 2 milyondan fazla insan doğrudan soykırımın hedefindedir. Ayrıca gerek İsrail'in sözcüleri tarafından yapılan resmi açıklamalar, gerekse de Siyonist anlayışı savunan İsrailler tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar Gazze halkına topyekün bir saldırı olduğunu göstermektedir.
Tahran Radyosu.
Yusuf Ziya Cömert 19 Kasım tarihli Kararı gazetesinde "Niye İsrail tohumu kullanıyoruz?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İsrail mallarını boykot edelim. İsrail'e destek veren şirketlerin mallarını da boykot edelim. Neden? İsrail 1948'den beri Filistinlilerin topraklarını işgal ettiği için. Milyonlarca Filistinlinin evinden, yurdundan sürülmesine sebep olduğu için. Hele bugünlerde bütün dünyanın gözleri önünde her gün çoğu kadın ve çocuk yüzden fazla masum Filistinliyi katlettiği için. Tamam, edelim. Başka bir şey yapamıyoruz madem, bunu bari yapalım. Hiçbirimiz göz göre göre İsrail'i zenginleştirerek katliamı teşvik anlamına gelecek bir alışveriş yapmak istemeyiz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Peki ne yaptığımızın tam olarak farkında mıyız? Mesela boykot listelerindeki şirketlerin İsrail'le ilişkileri hakkında doğru bilgilere sahip miyiz? Yoksa aklına gelen bir liste yapıyor, biz de o listeye bakarak eyleme mi geçiyoruz? 5-10 tane listeye göz gezdirdim. Hiçbirinde listede yer alan şirketlerin İsrail'le ilişkisini anlatan bir bilgiye rastlamadım. İnternette BDS adında bir site gördüm. Filistinlere ait. Boykot, divestment ve sanction kelimelerinin baş harfleri. Boykotu biliyoruz. Divestment yatırımın tersi. Yatırım yapmamak veya yatırımdan vazgeçmek. Sanction de malum yaptırım. Boykot edilmesini önerdikleri her şirketin İsrail ilişkisinin İsrail'e desteğinin mahiyetini yazmışlar. Anlattıklarına göre etkili de olmuşlar. Mesela Brezilya'daki Bahia eyaleti İsrail'in su şirketi Mekorot'la yaptığı anlaşmayı askıya almış. Lübnan'daki UNICEF İsrail güvenlik şirketi G4S'le anlaşmasını bozmuş. İsrail'e yapılan yabancı yatırımda fark edilir bir gerileme olmuş. Başka sonuçlar da sıralanmış. Gerçi BDS'in not ettiği bu etkilerin çoğu eski tarihli ama eskiden meydana gelmiş bir etkinin şimdi de geçerli olması beklenebilir. Bizdeki boykot listelerinde daha önce yerli diye bildiğimiz şirketler de var. İsraililere mi satmışız o şirketleri? Satmakla iyi mi etmişiz, kötü mü etmişiz? Bundan sonra satmayalım mı? Sermayenin yeşili, kırmızısı, dini imanı olur mu, olmaz mı? Devletin parası, gücü, etkisi daha doğrudan, daha somut. Yani eğer bir şey yapmak istiyorsa. İsrail Gazze'de katliam yapmasaydı bile bir tarım ülkesi olarak hiçbir yerden tohum almasak, yerli tohum kullansak, eğer bir tohumun geliştirilmesi, veriminin artırılması gerekiyorsa, bunu da kendimiz başarsak güzel olurdu. İhaleleri tırtıklama ve mıncıklama konusunda geliştirdiğimiz teknikleri neden tarımda geliştiremiyoruz? Bunu yapamayanın, bizi İsrail menşeli tohumlara mecbur edenin hiç mi sorumluluğu yok? Niçin bizi İsrail tohumuna mecbur edenlere bir şey diyemiyoruz? Hadi bir yetkili söylesin. İsrail tohumu yasak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Hayyam Celali takvimi tedvin etmekle tüm tarih genişliğinde bir ilim geriye bıraktı. Selamlar, ben Mehtap Mahir ve Hekim Ömer Hayyam Nişaburi Podcast'in ikinci bölümünde sizlerle beraberim. Çağımızdaki çeşitli ilim dallarında yaşanan ilerlemeler,
yüzyıllar önce bilimin ve bilginin yoluna ışık tutan düşünürlerin çabalarına borçludur. Bu düşünürlerden biri de hiç şüphesiz Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'dir. Matematik ve astronomi galaksisinde tıpkı bir yıldız gibi parlayan bir alim. Biz bu bölümde Ömer Hayyam'ın matematik ve astronomi dallarındaki başarılarına bir göz atarak bu büyük düşünürün bilimsel faaliyetleri hakkında konuşacağız. Ömer Hayyam ile ilgili sohbetimize başlamadan önceki bölümü kısaca gözden geçirmemizde fayda vardır. Önceki bölümde Hayyam'ın çocukluk ve gençlik dönemlerinden söz ettik ve Hayyam miladi 1048 Hicri 427 yılında Nişabur'un yakınlarında dünyaya geldiğini, Selçuklu döneminin iki önemli padişahı olan Alparslan ve 1. Melikşah döneminde yaşadığını söyledik. Çok zeki ve öğrenmeye hevesli olan Hayyam, gittiği her mektephanede ilerleme basamaklarını hızlıca tırmanıyordu. Bilim ve ilmin çeşitli dallarında öğrenim gördü ve her dalda yüksek konumlara ulaştı. İlerleme yolunda Hayyam'ın Allah vergisi zeka ve yeteneğe ilaveten babasının desteklerinden de söz etmek gerekir. Babası her ne kadar çadır diken biriydi fakat çocuğunun öğrenimi ve eğitimine çok önem verirdi. O evladının ilim ve bilim alanlarında ilerlemesi için çok çalıştı ve onu tüm dünya tarafından tanınan bir bilim adamına dönüşmesi için çeşitli mektephanelere gönderdi. Önceki bölümde ayrıca Hayyam'ın yine dünyaca ünlü olan İranlı bilim adamı Ebu Ali Sina'ya büyük ilgi ve saygı duyduğunu, öyle ki onun tüm kitaplarını öğrencilerine ders olarak öğrettiğini, onun düşünsel felsefesini kabul ettiğini belirttik. Şimdi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'nin hayat hikayesini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğrenimini bitiren Ömer Hayyam çeşitli alanlarda faaliyete başladı. Bu bilimsel alanlardan biri de matematikti. Matematik ve cebire ilgi duyanlar Ömer Hayyam'ı çok iyi tanıyorlar. Onlar miladi 11 ve 12. asırlardan Hayyam çağı olarak söz ediyorlar. Bu da Hayyam'ın bu alandaki etkisi ve şöhretini gösteriyor. UNESCO'da Hayyam'dan Orta Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak söz ediyor. Hayyam, matematikte ilk kez üç bilinmeyen denklemlerin çözümü için bir yöntem sundu. Ayrıca binom kuvvetlerinin cebirsel açılımını tanımlayan binom açılımı katsayılarını belirledi. Hayyam'ın birçok eseri o dönemde İslam dünyasının bilimsel dili olan Arapçadır. Hayyam'ın çalışmalarından biri paralel çizgiler teoremi ile ilgili Öklid geometrisinin 5. ilkesini incelediği Risale-i Fi Şerhe Ma Eşkele Min Musadere Öklidos kitabıdır. Söz konusu ilke Öklid geometrisinin temelini oluşturan prensiptir ve bu prensibi de ispatlayabilmiştir. Öklid'in 5. ilkesi olarak da bilinen paralellik ilkesine göre İki düz çizgi üzerine düşen bir doğru, aynı taraftaki iç açıları iki dik açıdan daha az yapıyorsa, iki düz çizgi eğer sonsuza kadar uzatılırsa, açıların iki dik açıdan daha az olduğu tarafta kesişir. Hayyam'ın Öklid geometrisi ile ilgili yazdığı makalenin maalesef tek bir nüsha günümüze ulaşmıştır ve o da hali hazırda Hollanda'nın en eski üniversitesi olan Leiden Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunuyor. Hayyam'ın matematik alanındaki bir diğer ünlü kitabı da üçüncü dereceden denklemlerle ilgili olan Risale-i fil Berahini Ala Mesailül Cebr vel Mukabele kitabıdır. Bu kitapta Arapça yazılmıştır. Vildorant, Hayyam'ın bu kitabı hakkında şunları söylüyor. Bu kitap, Orta Çağ'daki insan matematiğinin şaheseridir. Hayyam, muhtemelen hayatının 3. 10 yılında yazdığı bu değerli kitabı, Selçuklu Sarayı'nın veziri olan Hace Nizamül Mülk'e hediye etti. İranlılar, Selçuklu Türklerinin sarayında özel bir konuma sahiptiler. Ve sarayda yüksek mevkilerde bulundular. Bu çok önemli kişilerden birisi de Hace Nizamül Mülk'tür. Nizamül Mülk, Ömer Hayyam'ın çocukluk arkadaşıydı. Fakat gösterdiği liyakattan dolayı Selçuklu kralı Alparslan onu vezir olarak atadı ve ülke yönetimi ve devlet işlerini ona devretti. Ve kendisiyle danışmadan hiçbir şeye karar vermedi. Hace Nizamül Mülk, 1. Melikşah ve oğlu Alparslan döneminde kendi mevkiinde kaldı ve yaklaşık 30 yıllık vezirlik döneminde İran'ın ilerlemesi ve kalkınması için çok değerli hizmetlerde bulundu. Hace Nizamül Mülk, İsfahan'ın Selçukluların yeni başkenti olarak seçilmesi ardından Selçuklular ile birlikte Nişabur'dan İsfahan'a gitti. Bu kent yaklaşık Selçukluların sonuna kadar ülkenin başlıca siyasi ve idari başkenti olarak kaldı. Bu kent Selçukluların muktedir ve güçlü kralı Melikşah döneminde kalkınma ve bayındırlığın zirvesine ulaştı. Öyle ki İslam dünyası ve Batı Asya bölgesinin en seçkin kenti sayılırdı. İşte bu dönemde Nizamül Mülk saray ile birlikte İsfahan'a taşınırken, arkadaşı Hayyam ise Nişabur'da kaldı ve araştırma ve bilgi edinmeye devam etti. Arkadaşının başta matematik ve astronomi olmak üzere çeşitli bilimlerdeki uzmanlığını bilen Hacı Nizamül Mülk, Hayyam gibi düşünürlerin yardımıyla ve işbirliğiyle Selçuklu hükümetinin temel sorunlarından biri yani takvimdeki sorunu çözmeye karar verir. Nizamül Mülk'ün aldığı karar günümüze kadar dünyadaki tüm insanların hayatındaki etkisi devam ediyor. Hace bunun için tüm astronomları Hayyam'ın denetimiyle o dönemde ayın hareketine göre hesaplanan İran'ın takvim sorununu çözmek için İsfahan kentini çağırdı. Selçukluların kullandıkları takvim ülkenin idaresinde ve yönetiminde kendilerine pek çok sorun yaratmıştı. Zira bu takvim ayın hareketine göre hesaplanmış ve içinde mevsimlerin yeri yoktu. Bu yüzden hem çiftçilere ve hem hükümete sorun oluşturan konulardan biri olan vergi meselesini büyük sıkıntı oluşturuyordu. Zira bu şekilde bir yılda iki kere vergi alınabiliyordu. Buna ilaveten bazı törenlerin düzenlenmesinde de sorun oluşabilirdi. İranlıların beklediği Nevruz bayramı bahar mevsimiyle birlikte olmalıydı. Fakat Selçuklular takviminde Nevruz bazen kış ve bazen de yaz aylarına denk geliyordu. Takvim açısından Nevruz güneşin yerel boylamanın öğlen vakti geçtiği sırada ilkbahar ekinoksuna yani gece ve gündüzün eşit olmasına ulaştığı gündür. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Dedi ki Hacı Nizamülmülk İsfahan'da İran'ın o dönemdeki takvim sorununu çözmeye karar verdi. Ve bunun için yeni bir takvim İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicretinin başlangıcı ile ve güneş yılına göre hazırlamaya karar verildi. Nizamülmülk o dönemde daha 30 yaşında olan Hayyam'dan İsfahan'a gitmesini isteyince Hayyam'dan Nişabur'dan İsfahan'a gitmeye ve böylece diğer matematikçilerle birlikte İran takvimini düzeltmeye karar verdi. Nihayet Hayyam'ın gözetiminde bir grup, yıldızların hareketlerini dikkatle izleyerek güneş yılına dayalı bir takvim icat etti. Celali takvimi adı ile bilinen bu takvim, ayların uzunluğunu ve yılbaşının kesin zamanını tamamen doğru hesaplayan dünyanın en doğru takvimidir. O tarihten itibaren İran Nevruz Bayramı baharın ilk gününe denk gelerek düzenli hale geldi. Astronomlara göre Hayyam Nişaburi'nin takvimi dünyadaki en doğru takvimdir. Bu takvim miladi 6 Mart 1079'da İranlı bilim adamı ve matematikçi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi tarafından tamamlandı. Ömer Hayyam bu takvimi tamamladığında sadece 32 yaşındaydı. Astronomlara göre Hicri Şemsi takvimi miladi takvimine göre daha dakik ve doğrudur. Zira bu takvimde her 3770 yılda bir kez ve sadece bir gün sorun çıkarken, miladi takviminde her 3330 yılda bir gün sorun yaşamaktadır. Birçok astronoma göre Hayyam'ın icat ettiği takvim küresel bir takvimdir. İslam'ın İran'a gelişinden önce ve Sasaniler döneminde her yıl 12 ay ve 365 gündüz ve geceden oluşuyordu. Fakat gerçek bir yıl 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 49 saniye olması ve Sasanilerin takvim yılının tam 365 gün olması nedeniyle her 4 yılda bir gerçek yıldan bir gün geriye kalıyor ve Nevruz Bayramı ise Ferverdin ayının ilk günüyle denk gelmiyordu. Ancak Celali takvimi takvim yılını doğal yılla eşleştirmeyi başardı. Bu takvimde Nevruz baharın tam başlangıcına yani bahar ekinoksu olarak bilinen döneme yerleştirilmiştir. Ayrıca bu takvimle tüm takvim mevsimleri gerçek mevsimlere denk geliyor. Günümüzde İran takvimi veya başka adıyla Celali takvimde ilk bahar ve yaz dönemi 93 gün, sonbahar 90 gün ve kış mevsimi ise 89 gün hesaplanıyor. Bu konu her takvim mevsiminin gerçek mevsimin başlaması ile eşleşmesi içindir. Celali takvimine göre hesaplanan yıl her 10 bin yılda gerçek yıldan yaklaşık 3 gün farklılık gösteriyor. Sürekli gerçek yıl ile örtüşüyor ve hiçbir zaman geri kalmıyor. Bu yüzden artık yıl, Celali yılda sabit değil ve yapılan rasada göre belirlenir. Bu yüzden Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer bin İbrahim Hayyam Nişaburi'nin bu takvimi düzelterek tüm tarih genişliğinde bir ilim geriye bıraktığı söylenebilir. Bu sohbetimizde değinilmesi gereken bir başka konu ise Hayyam'ın dünyanın yuvarlak olduğu ve güneş etrafında dönmesi hakkındaki inanç ve bilgisi ile ilgilidir. Aslında Hayyam, miladi 11. asırda ve 16 ve 17 asırlarda yaşayan Galileo Galilei ve Nicolas Copernicus'tan çok daha önce İranlı Müslüman düşünür ve çağdaş olan Ebu Reyhan Biruni ile birlikte dünyanın sabit olduğu ve diğer gezegenlerin ve yıldızların onun etrafında döndüğünü düşünen o dönemin Yunan eserlerine karşı dünyanın güneşin etrafında döndüğüne inanıyordu. Bilindiği gibi 500 yıl sonra batıda ilk kez Galileo bu teoriyi ortaya attı. Fakat kiliseye karşı durduğu için idama mahkum edildi. Bu konu Hayyam'a nispet verilen ve 500 yıl öncesine ait olan bir şiirde bu konuya değiniyor. Söz konusu şiirin anlamından da anlaşıldığı üzere Hayyam, bizlerin tıpkı yıldızlar ve gezegenler gibi güneşin etrafında hareket halinde olduğumuzu belirtiyor. Bu konu Galileo'dan yıllar önce Hayyam'ın güneşin güneş sisteminde sabit olduğuna ve dünya dahil gezegenlerin güneşin etrafında döndüğüne inandığını gösteriyor. Hayyam, Celali takvimini düzenlemekle meşgulken, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini 16 ondalık basamağa kadar hesaplayabildi. Hayyam'ın başarıları hakkında ne söylersek söyleyelim, çok az söylemiş oluruz. Ve bu büyük düşünürün tüm bilimsel yönlerini tek bir programda ifade etmek ve içeriğin hakkını vermek mümkün değildir. Bu programda özellikle Muhammed Rıza Gamberi'nin Hayyamname adlı eseri olmak üzere Hayyam ile ilgili yazılan çeşitli makale ve konulardan yararlandık. Onun dünyasına küçük bir pencere açarak bu büyük düşünürü sizlere tanıtmaya çalıştık. Fakat Hekim Ömer Hayyam'ın yaşadığı dönemde ve hemen sonrasındaki yıllarda onun daha çok bir düşünür ve bilim adamı olarak tanınmasına rağmen, daha sonraki dönemlerde, özellikle de çağdaş dönemde Hayyam'ı evrensel ve meşhur kılan konu, bir sonraki bölümde ele alacağımız şiirleri ve özellikle dörtlükleridir. Son olarak bizlere turkish@ws.irib.ir adresinden ulaşabilir, görüş, eleştiri ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca podcastimizi de İran Radyosu Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Görüşleriniz bizlere yol gösterecek, programlarımızın kalitesini etkileyecektir. Ben Mehtap Mahir, bu podcast'in hazırlanmasında yardımcı olan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte sizleri Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.
Bağışlayın beni, kenarlarında renkli çiçekler olan mektup kağıtlarına yazmak isterdim. Kelebek kanatları boyamayı, kuşların ötüşünü dinlemeyi, hatta uçurtma uçurmayı ben de öğrenebilirdim. Mektubumun kenarlarına renkli çiçekler çizemedim. Kelebek kanatlarını boyamayı, kuşların ötüşünü dinlemeyi, uçurtma uçurmayı beceremedim. Bağışlayın beni. Resim çizmeyi, çiçek boyamayı, kelebek kanatlarını okşamayı sevmediğimden değil. Ben top ateşlerinin bomba gürültüleri arasında doğdum. yaşım 13. Ninniler yerine makinelerin takırtılarıyla büyüdüm. Renklerden ilk önce kan kırmızısını tanıdım. Çiçeklerden önce ölülerin arasında dolandım. Kelebeklerle hiç saklambaç oynayamadım. 3 yaşımdayken en büyük abimi, 8'indeyken ortancayı kaybettim. Babamı ellerini bağlayarak öldürdüklerinde 9'undaydım. Gömdüğümüzde 10'umda. Ablam 15'inde terk etti evi. 15'inde kızlar okula gider. 17'sinde dantel örter, çeyiz sandığı düzer. Bizim burada 15'inde kızlar savaşa gider. Seçme hakkı tanımaz İsrail zorbası. Ya evinde oturup ölümü bekleyeceksin, ha bugün, ha yarın diye diye yaşarken öleceksin ya da. Ölümlerin ateşinden sesleniyorum size. Duyuyor musunuz? Filistin'im ben, anlıyor musunuz? Ama yine de yaşıyorum işte. Çünkü kanlı topraklarda büyürken yaşamayı, çiçek boyamayı değilse de mezar taşlarında çiçek büyütmeyi, kelebek kovalamayı değil ama tüfek tutmayı öğrendik. Bu kadar nefret, bu kadar acı arasında yaşamayı, karanlıklar arasından güneşe bakmayı öğrendik. Onun için kocaman ve karadır gözlerimiz. Onun için hala sımsıcaktır. Düşmana taş atarken nazırlaşan minik ellerimiz. Sokak aralarında mermi kovanlarından oyuncak yaptık. Patlamamış el bombaları topladık. Mayınların üstünde seksek oynadık. Evimizi yıktılar dün. Mahallemizi yaktılar. Mermi kovanlarıyla misket oynarken üzerimize bombalar attılar. 3 arkadaşım can verdi. 3 küçük çocuk. Bağışlayın beni. Kurtaramadım. Sakmıştım omzumdan aşağı. Kanlı kolum uzatamadım. Elim düştü yere, kolum çaresiz. Kanlarımız karıştı birbirine. İşte orada kan kardeş olduk biz. Gözlerim karardı önce, başım döndü. Ama uyumak istemiyorum. Uyursam arkadaşlarım bu dünyadan göçer diye korkuyorum. Bağışlayın beni. Tutamadım kendimi. Yapıştıramadım alnıma, açık dursunlar diye göz bebeklerimi. Yaşım 13. Burada çocuklar çocuk olmaz. Bebekler bile yaşamak için beşikten siper yapar. Çünkü İsrail denilen zorbanın Amerikan bombaları beşikleri bile mezar yapar. Ölümlerin içinden büyüyorum minicik yüreğimle, ateşlerin arasından öfkeyle geliyorum. Dudaklarımdan dökülen özgürlük türkülerini duyuyor musunuz? Filistin'im ben, anlıyor musunuz?
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çeşitli sapmalara karşı direnişin Aşura'nın verdiği ders ve İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin'in o günün olağanüstü tehlikeli sapkın hareketine karşı durması bir ders oluyor ki bizzat o büyük insanda bunu tekrarlıyor. Yani kendi işini İslam'ın emriyle belgeliyorlar. Enne Rasulallah'a kâle men râye sultanen câiren mustahillen li hurmullah nâkesen li ahdillah muhalefen li sünneti Rasulallah ya'malu fi ibadillah bil ismi vel udvan felem yugayyiri aleyhi bil fi'l velo gavl kâne haqqan alallahi en yudkhilehu madkhale. Hazret bunu beyan ediyorlar. Yani benim vazifem budur. Yapmakta olduğu iştir. Muhalefet etmem gerekiyor. Direniş ve karşı bir yolda adım atmam gerekiyor. Kader ne olursa olsun. Eğer kaderde zafer olsa ne âlâ. Eğer şehadet olsa yine ne âlâ. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam böyle hareket etti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı Endonezya'daki hastaneden 200 hastanın taburcu edildiğini belirtti. İzzettin El Kassam Tugayları dün gece ırkçı İsrail rejiminin cinayetlerine yanıt olarak Tel Aviv'i roketli saldırılarının hedefini aldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana 6 Amerikalının öldürüldüğünü bildirdi. Siyonist medya Tel Aviv'in Gazze'deki savaş esirlerinin takasına ilişkin anlaşmayı kabul ettiğini iddia etti. Yemen silahlı kuvvetlerine el koyduğu İsrail gemisinin görüntüleri yayımlandı. Katar, uluslararası toplumdan Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerin önlenmesini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın sessizliği İsrail'in daha fazla Filistinli'yi katledilmesine neden olduğunu belirtti. Güney Afrika, Netanyahu'nun soykırım suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti. Emir Abdullahian, bölgede yeni bir savaş ve çatışma durumu ihtimalinin öngörüldüğünü belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.